Ayrım 2, sayfa 11. Lolita, hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi. Günahım, ruhum. Lolita. Dilin ucu damaktan dişlere doğru 3 basamaklık bir yol alır. Üçüncüsünde gelir, dişlere dayanır. Lolita. Sabahları ayağında çorabının teki 1.50 boyu ile lo idi. Sadece lo. Ayağında bol gündelik pantolonu ile Lola. Okulda Dolly. Kayıtlardaki noktalı çizgilerde Dolores. Ama benim kollarımda hep Lolita idi. Ondan önce biri var mıydı? Vardı. Hem de nasıl? Aslına bakılırsa yazın birinde her şeyi başlatan bir çocuk kız sevmemiş olsaydım Lolita diye biri hiç olmayabilirdi. Deniz aşırı bir krallıkta. Ah ne zaman? Yaşım Lolita'nın daha doğmadığı yıllarda, onun şimdiki yaşı kadar olduğu zamanlarda bir yaz. Emin olun katillerin hep böyle tumturaklıdır düz yazı üslupları. Saygıdeğer jüri üyeleri, bayanlar baylar. İlginize sunacağım bir numaralı kanıt, melekleri, cahil, basit ama kanatları soylu melekleri hasetlerinden çatlatan şey. Bir kez bakınız şu dikenlerden taca. 1910'da Paris'te doğdum. Babam nazik, iyi huylu biri, değişik ırklardan meydana gelme bir karışımdı. Fransız, Avusturya kökenli, kanında birkaç damlada mavi tuna suyu taşıyan bir İsviçre vatandaşı. Size biraz sonra güzel mi güzel, parlak, mavi kartpostallar da dağıtacağım. Riviera'da lüks bir otelin sahibiydi. Babası ve her iki büyük babası sırayla şarap, mücevher ve ipek ticaretiyle uğraşmışlardı. 30 yaşındayken ünlü dağcı Jerome Dunn'un kızı ve tarih öncesi yer katmanları ile antik Yunan dilleri gibi hiç kimsenin uğraşmadığı konularda uzmanlaşmış, Dorset'li iki papazın torunu olan bir İngiliz kızıyla evlendi. Fotoğraflarda epey güzel çıkan annem, ben 3 yaşındayken oldukça garip bir kaza, kır gezintisinde yıldırım çarpması sonucu ölmüş. Kapkaranlık bir geçmişte kalan bir avuç dolusu sıcaklık dışında, üzerlerinde çocukluğumun güneşinin battığı anıların köşe bucak kuytuluklarında, umarım üslubuma bir diyeceğiniz yoktur, gözetim altında yazıyorum. Annemden hiçbir şey kalmadı elimde. Hani bilirsiniz, göğe asılı gibi duran gündüzlerin, etrafında su sinekleri uçuşan, çiçekler açmış bir çalılığın çevresinde gelişen, güzel, ağır kokulu, öğleden sonraların ya da bir tepeciğin eteklerinde başıboş gezerken dalıverip altüst ettiğiniz akşamüstlerinin sıcaklığı gibi. Kürklü bir sıcaklık, altın rengi su sinekleri. Annemin büyük kız kardeşi Sibil, babamın kuzenlerinden biriyle evlenmiş fakat kocası kendisini çok ihmal ettiğinden ailede bir çeşit ücretsiz mürebbiye veya kahya kadın görevi istenmişti. Sonraları bana teyzemin babama aşık olduğunu, babamın da bu ilgiden yağmurlu bir günde yararlandığını, hava açınca da geçenleri unuttuğunu söyledilerdi. Kimi kurallarının katılığına, kas katılığına rağmen teyzemi çok, çok severdim. Beni zaman içinde babamdan daha aklı başında dul bir erkek olacak biçimde yetiştirmek istediğini düşündüğüm olmuştur. Sibil teyzemin deniz mavisi bebekleri, pembe hareli gözleri, kül rengi bir benzi vardı. Şiir yazardı. Şiirli, boş inançlar beslerdi. 16. yaş günümden bir süre sonra öleceğine emin olduğunu söylerdi. Öldü de. Çalıştığı parfüm firması adına durmadan iş yolculuklarına çıkan kocası ise zamanının çoğunu Amerika'da geçirirdi. Öyle ki sonunda orada bir firma kurup biraz da toprak edinmişti. Resimli kitaplar, tertemiz kum, portakal ağaçları, deniz görünümleri, dost köpekler ve gülümseyen yüzlerle dolu ışıl ışıl bir dünyada mutlu, sağlıklı bir çocuk olarak büyüdüm. Şahane otel Mirana, çevremde bir çeşit kişiye özel evren, dışını çevreleyen göz kamaştırıcı maviliğin içinde beyaza boyalı bir gezegen gibi döndü durdu. Pirinç sarkı saflarını parlatan önlüklü adamdan flanel pantolonlu yetkiliye kadar herkes sever şımartırdı beni. Yaşlı Amerikalı hanımlar bastonlarına dayanır, Pisa kulesi gibi üzerime eğilirlerdi. Babama olan borçlarını ödeyemeyen sıfırı tüketmiş Rus prensesleri bana pahalı bonbonlar alırlardı. O Monşer Petit Papa beni yelkenliyle bisikletle gezmeye çıkarır, yüzmesini, dalmasını, su kayağı yapmasını öğretir, bana Don Kişot'u, sefilleri okur ve ben ona tapar, ona saygı duyardım. Hizmetçilerin kendi aralarında onun sayısız hanım arkadaşlarından, beni el üstünde tutan, şen şakrak annesizliğime gözyaşları döküp işlenen güzel, iyi varlıklar, söz ettiklerini duyduğumda onun adına mutlu olurdum. Evimizin birkaç kilometre ötesindeki bir İngiliz gündüzlü okuluna gittim. Bahçe tenisi oynadım. Notlarım hep pek iyi. Hem okul arkadaşlarım hem de öğretmenlerimle aram çok iyiydi. 13. yaş günümün öncesinde, Annabelle'i tanımadan önce yani, cinsel konular üzerine hatırladıklarım şunlardan ileri gitmiyordu. Öncelikle okulun gül bahçesinde Amerikalı bir çocukla annesi oğlunun 3 boyutlu dünyada pek ender görebildiği o zamanların ünlü bir sinema yıldızıydı. Beklenmedik ergenlik çağı gelişmelerin üzerine geliştiğimiz son derece ciddi, resmi ve oldukça kuramsal bir konuşma. Bir de otelin okuma odasındaki okunmaktan yıpranmış grafik dergileri yığınının altından çekip çıkardığım Pichot'un Beşeri Güzellik adlı eski moda kitabını karıştırırken gördüğüm inci grisiyle karışık sepya tonunda bazı yumuşak kıvrımlı hanımları gösteren fotoğraflara çocuk bünyemin verdiği ilginç tepkiler. Daha sonraları babam, o kendine özgü sevimli, neşeli haliyle bana cinsellik konusunda bilmem gerektiğini düşündüğü her şeyi anlatmıştı. 1923 sonbaharında 3 semestr okuyacağım Lyon'daki liseye gönderilmemden önceydi bu. Ne yazık ki o yaz Madame Re ve kızıyla İtalya gezisine çıkmıştı babam. Derdimi açacağım, övdünü alacağım kimsecikler yoktu. Bu satırların yazarı gibi Annabelle'in de soyu oldukça karışıktı. Anne babası yarı İngiliz yarı Hollandalıydı. Bugün yüzünün çizgilerini Lolita'yı tanımadan birkaç yıl önce hatırladığımdan çok daha az hatırlıyorum. İki çeşit görsel hatırlama vardır. Biri, aklınızın laboratuvarında bir görüntüyü ustalıkla yeniden kurduğunuz zamanki hatırlama. Böylesi söz konusu olduğunda Annabelle, bal rengi ten, zayıf kollar, kumral kahküllü saçlar, uzun kirpikler, dolgun parlak dudaklar gibi genel tanımlarla hatırlıyorum. Öteki ise gözlerinizi kapadığınızda göz kapaklarınızın iç tarafında sevilmiş bir yüzün eksiksiz optik iz düşümünü, tüm doğal renkleri, içinde küçük bir hayaleti hemen çağrıştırıverdiğiniz hatırlama. İşte Lolita'yı da böyle hatırlıyorum. Öyleyse bırakın da Annabelle'i tanımlarken benden birkaç ay küçük, güzel bir kız çocuğu olduğunu söylemekle yetineyim. Annesiyle babası teyzemin eski arkadaşları, ayrıca teyzem kadar da can sıkıcıydılar. Otel Mirana'dan az ötede bir villa tutmuşlardı. Kel, esmer Mr. Lai ile şişman pudralı Mrs. Lai, kızlık adı Vanessa Van Ness, nasıl da tiksiniyordum onlardan. Annabelle'le ben önceleri havadan sudan konuşmuştuk. Tekrar tekrar kumları avuçlar, parmaklarımın arasından süzülüp gitmelerini seyrederdik. Kafa yorduğumuz konular bizim zamanımızla çevremizin ergenlik öncesi Avrupa çocuklarının kafa yorduklarına denkti. Ne üzerinde canlıların yaşadığı başka dünyalar olduğu yolundaki düşüncelerimize, tenis karşılaşmalarına, sonsuzluğa ne de tek bencilliğe ve benzeri ilişkin bilgilerimizle kişisel deha pırıltıları bulunabileceğini sanmıyorum. Yavru hayvanların yumuşak ve hemencecik incinebilir oluşlarının ikimize de hala aynı derin acıyı duyurduğu zamanlardı. O açlıktan kırılan herhangi bir Asya ülkesine hemşire olarak gitmek istiyordu. Ben ise ünlü bir casus olacaktım. Birbirimize hemen deli gibi sakarca, utanmazca, ıstıraplar içinde aşık olduk. Umutsuzca diye de eklemeliyim. Çünkü birbirimize sahip olmak için duyduğumuz delicesine karşılıklı arzu, ancak birbirimize bedenimizin ve ruhumuzun son zerresine kadar sahip olmak, birbirimizin içinde erimekle doyacak gibiydi. Ama işte ayak takımından çocukların bile bulmayı becerebilecekleri türden bir çiftleşme fırsatı bulamaz durumdaydık. Onların bahçesinde giriştiğimiz çok cüretli bir denemeyi izleyen günlerde elimizdeki tek baş başa kalma fırsatı plajın kalabalık kısmında büyüklerin sesimizi duymasalar da gözlerinden uzak olmayacaklarımızı bildikleri bir yerde oturmak olmuştu. Orada yumuşak kumların üzerinde büyüklerden birkaç adım ötede bütün sabah kas katı kesilerek bir arzu nöbeti içinde uzanıp birbirimize dokunmak için zamanın ve mekanın en küçük irkilmelerinden yararlanmaya çalışır her fırsata şükrederdik. Yarısı kuma gömülü eli yavaş yavaş bana doğru sürünür. İnce esmer parmakları uykuda yürür gibi yaklaşır, yaklaşır, opal saydamlığında parlak dizleri sakına sakına uzun, temkinli bir yolculuğa çıkardı. Bazen rastlantı olarak çocukların yaptığı kumdan bir kale bize arkasında birbirimizin tuzlu dudaklarını tadacak kadar bir gizlenme fırsatı verir. Bu hiçbir zaman tanımlanmayan birleşmeler, sağlıklı ve deneyimsiz genç bedenlerimizi öyle bir yorgunluğa sürüklerdi ki, ta dibine dalıp birbirimizi deli gibi kucakladığımız serin mavi sular bile bizi rahatlatamazdı. Yetişkin yıllarında oradan oraya dolaşıp durduğum sıralarda kaybettiğim hazineler arasında Annabelle'i, anne babasını ve aynı yaz teyzemi baştan çıkarmaya çalışan Mr. Cooper adında ağır kanlı, orta yaşlı, hantal bir beyi bulvar kahvelerinden birinde bir masanın çevresinde gösteren teyzemin çektiği fotoğraf da vardır. Tam o sırada çikolatalı dondurmasını elirken yakalandığı için çok iyi çıkmamıştır bu fotoğrafta Annabelle. Öyle ki resmi hatırladığım kadarıyla güneşli bir lekeye dönüşen şirinliği içinde tek seçilen zayıf, çıplak omuzları ve ortadan ayırdığı saçının çizgisi olmuş. Fakat ötekilerden biraz uzakta oturan ben, dramatik bir gösterişlilik içinde çıkmışım. Üstümde koyu renk bir spor gömlek, iyi dikilmiş beyaz bir şort, ayak ayak üstüne atmış, yan durmuş, uzaklara bakan efkarlı, kalın kaşlı bir oğlan çocuğu. Bu fotoğraf, o uğursuz yazın son günü. Kaderi değiştirmek için giriştiğimiz son umarsız çabadan birkaç dakika önce çekilmişti. En saçma bir bahaneyle, son şansımızdı ve hiçbir şey umurumuzda değildi artık, kahveden sahile kaçmış ve ıssız bir yer bularak orada birkaç kırmızı kayanın oluşturduğu in gibi bir kovuğun menekşe rengi gölgesinde sadece birinin kaybettiği bir güneş gözlüğünün tanıklığında aceleyici okşayışlarla kısa bir süre geçirmiştik. Dizlerimin üzerinde tam sevgilime sahip olmak üzereydim ki deniz banyosundan dönen sakallı iki adam, denizler hakimi ve kardeşi, kaba gülüşler, cesaret veren haykırışlarla bize doğru yaklaştılar. Ve sevgilim 4 ay sonra Korfu'da tüfüsten öldü. Bu sefil anıların sayfalarını tekrar tekrar çevirirken kendi kendime sorup duruyorum. Hayatımın orta direği şimdi uzaklarda kalan o yaz mevsiminin ışıltıları arasında mı mel vermeye başlamıştı, yoksa o güzel kız çocuğuna duyduğum aşırı arzu sadece bana özgü bir tuhaflığın ilk belirtisi miydi? Kendi yönelimlerimi, bunların nedenlerini ve girişimlerimi çözümlemeye kalkıştığımda geriye dönüşlü bir düş gücü aklımın çözümleyici unsurlarını sınırsız seçenekle beslemeye başlıyor. Bu seçenekler de her olasılığın geçmişimin çıldırtıcı karmaşasında sonsuz biçimde dal budak salmasına yol açıyor. Ne var ki Lolita olayının kaderin bir çeşit büyülü oyunu sonucu Annabelle'le başladığına inanmış bulunuyorum. Annabelle'in ölümünün o karabasanlı yazım beceriksizliğini iyiden iyiye yoğunlaştıran bir darbe olduğunu, bu beceriksizliği heyecansız gençlik yıllarındaki her türlü aşk ilişkisi olasılığını ortadan kaldıran sürekli bir engel durumuna getirdiğini de biliyorum. Onunla ilişkimizde tinsel unsurla bedensel unsur, günümüzün gerçekçi, sığ, bir örnek beyinli gençliğine anlaşılmaz gelecek bir kusursuzlukla bütünleşmişti. Ölümünden çok sonraları bile onun düşüncelerinin benim düşüncelerimi yakalayıp geçtiğini hissettiğim anlar oldu. Birbirimizi tanımadan çok önceleri birbirine eş rüyalar görmüştük. Karşılaştırmıştık, biliyorduk. Aynı yılın aynı ayında, 1919 Haziran'ı, birbirinden çok uzak iki ülkede yolunu şaşırmış bir kanarya, hem onun hem de benim penceremden içeriye dalıvermişti, kanatlarını çırpa çırpa. Ah Lolita, böylesine sevmiş olsaydın beni. Annabelle'le giriştiğimiz başarısız sevişme denemelerinin ilkini Annabelle serüvenini noktalamak üzere buraya alacağım. Bir gece ailesinin acımasız gözetiminden kurtulmayı becerdi. Onların yazlık evinin arkasına düşen tedirgin ince yapraklı bir mimozanın kuytuluğunda alçak bir taş duvarın yıkıntıları üzerinde bir tümsek bulduk. Karanlığın ve taze dalların arasından ışıklı pencerelerin oluşturduğu arabesk desenleri seçebiliyorduk. Duyarlı belleğimin renkli boyalarıyla rötuşlandığı için şimdi oyun kağıtları olarak hatırlanan pencereler bunlar. Belki de söz konusu düşmanla bir briç oyununa dalmış olduğu için kim bilir. Aralık dudaklarımın kenarıyla kulağının ılık memesini öptüğünde titredi, irkildi. Bir yıldız kümesi ta yukarıda, üzerimizde solgun bir ışıkla parlıyor, ışığı uzun, ince yaprakların gölgeleri arasından süzülüp bize ulaşıyordu. Bu titreşimlerle dolu gökyüzü, üzerine incecik elbisesinden başka hiçbir şey giymemiş sevgilim kadar çıplak görünüyordu. Onun gökyüzüyle çevrelenmiş yüzü ise gözlerimin önündeydi. Garip derecede belirgin çizgileriyle bu yüzden dışarıya bir ışık vuruyordu sanki. Bacaklarını, o güzel kıpır kıpır bacaklarını birbirine bitiştirmemişti. Öyle ki elim aradığını bulduğunda hülyalı fakat irkiltici, yarı hazdan yarı acıdan bir yüz ifadesi geldi. O çocuksu yüz çizgilerinin üzerine yerleşti. Benden biraz daha dik oturuyordu. Tek başına sürdürdüğü o zevk yolculuğunda ne zaman beni öpmesi gerekse, başı neredeyse yüzünde denebilecek mahmur, yumuşak bir hareketle yana eğiliverir, çıplak dizleri sıkışır, bileğimi aralarında hapseder, sonra tekrar gevşerdi. Esrarlı bir iksirin acılığıyla çarpılmış, titreyen ağzını soluk alırken ıslıklı bir ses çıkararak yüzüme yaklaştırırdı. Sevmenin acısını önce kuru dudaklarını hoyratça benimkilere sürterek hafifletmeye çalışır, sonra saçlarını tedirgin bir hareketle geriye atarak uzaklaşır ve gene gittikçe koyulaşarak yaklaşırdı sevgilim. Aralık ağzından beslenmeme izin verir, bense ona her şeyimi, yüreğimi, gırtlağımı, bağırsaklarımı bile sunmaya hazır bir açık gönüllülükle, çekingen elleriyle kavraması için tutkumun asasını uzatırdım. Bir çeşit parfümlü pudra kokusu, annesinin İspanyol oda hizmetçisinden yürütmüştü sanırım, hatırlıyorum. Tatlımsı, adi, ağırca bir koku. Bu koku, sevgilimin kendi bisküvimsi kokusuyla karışmış, duyularım bir anda taşma noktasına yükselivermişti ki, yakındaki çalılıklardan gelen bir hışırtı bu taşmayı önledi. Birbirimizden ayrılıp sancıyan damarlarla, belki de çalılıklarda dolanan bir kediden başka bir şey olmayan sese kulak kabarttığımızda, birden annesinin gittikçe tizleşen bir sesle Annabelle'i çağırdığını, Dr. Cooper'ın da hantal, temkinli adımlarla bahçeye indiğini duyduk. Ama o mimozanın kuytuluğu, yıldızların buğusu, dikenin ete girişine benzer o duygu, o alev, o sabah çiği, o sızı beni terk etmediği gibi sahil kokulu uzuvları tutkulu diliyle o küçük kız o günden beri aklımdan bir an çıkmadı. Ta ki 24 yıl sonra ben onu başka bir küçük kızın bedeninde canlandırıp büyüyü bozana kadar. Dönüp de baktığımda gençlik günlerim yolcunun tren kompartmanının penceresinden hızla uçup gittiğini gördüğü küçük beyaz kağıt parçacıklarından bir kar fırtınası gibi aceleyle uçup gidiyor gözlerimin önünden. Kadınlarla cinsel sağlığın gerektirdikleri ölçüsünde giriştiğim ilişkilerde tavrım her zaman sağduyulu, her zaman alaycı, kısa ve kesindi. Lise öğrencisiyken Paris ve Londra'da hafif kadınlar her zaman işimi fazlasıyla görmüşlerdi. Derslerime düzenli olarak ve kendimi vererek çalıştığım söylenebilirse de çalışmalarımın meyvesini her seferinde aldığım söylenemezdi. Önceleri birçok genç güdük yeteneğini yaptığı gibi psikiyatri doktorası peşinde koştum. Ne var ki maymun iştahlılığın sonu olmadığı için üzerime bir garip halsizlik çöktü. Gençlik bunalımları doktor bey. İngiliz edebiyatına yöneldim. İngiliz edebiyatı bilirsiniz şair olmak istediği kösteklenmiş nice gencin eninde sonunda tweed ceketli, elleri pipolu edebiyat öğretmenleri sırasına girdikleri bir alandır. Paris bana çok uygundu. Rus göçmenleriyle Sovyet filmlerini tartıştım. Dogs Magots kahvesinde eşcinsellerle pinekledim. Kimsenin adını duymadığı dergilerde kimsenin anlamadığı yazılar yazdım. Pastişeler, başka bir şiir ya da hikaye öykülenerek yazılmış şiir ya da hikaye. Karaladım. Fräulein von Kulp döner eli kapının üzerinde, peşinden gitmem onun ne de freskanın, ne de o martının. John Keats'in Benjamin Bailey'e yazdığı bir mektupta prose temalarının irdelenmesi adlı kısa çalışmam 6-7 akademinin övgü mırıltılarıyla karşılandı. Tanımış bir yayın evi hesabına bir kısaltılmış İngiliz şiiri tarihi kitabı yazmaya giriştim. Daha sonraları Ana dili İngilizce olan öğrenciler için İngiliz edebiyatından örneklerle karşılaştırmalı bir Fransız edebiyatı el kitabı derlemeye kalkıştım. Bu çalışma 1940'lar boyunca tek uğraşım oldu. Hatta tutuklandığım sırada son ciltte neredeyse baskıya hazırdı. Derken bir iş buldum. Ayutel'deki bir grup yetişkine İngilizce öğretecektim. Daha sonra 2 kış sömestri boyunca bir erkek lisesinde çalışmak üzere işe alındım. Ara sıra hayır işleri ya da psikoterapiyle uğraşan tanıdıklarımın ilişkilerinden yararlanarak onlarla birlikte yetimhane ya da ıslahevi gibi çeşitli kurumlara gider, orada her türlü tehlikeden uzak, bedenleri yeni yeni gelişmeye başlayan solgun tenli, gür kirpikli küçük kızları seyreder, ancak rüyalarında benim olan o küçük kızı anardım. Şimdi izin verirseniz size bir görüşümü açmak istiyorum. 9 ve 14 yaş sınırları içinde rastlanabilecek kimi kız çocukları vardır ki, kendilerinin iki misli ya da daha yaşlı bazı talihsizlere, varlıklarının aslında insana değil de perilere, cinlere, perilere demek istiyorum, özgü olan niteliklerini gösteriverirler. Bu seçilmiş yaratıkları, su pericikleri diye tanımlamak amacındayım. Uzamsal kavramları zamansal kavramlarla karşıladığım dikkatinizi çekmiştir. Aslına bakarsanız okuyucum, 9 ve 14 yaşlarını üzerinde bu benim su periciklerinin yaşadığı sis perdesi ardında gizli bir denizle çevrili, sahillerinde insanın aksini seyrettiği kayalıkları gül pembesi, büyülü bir adamın sınırları olarak düşünsün isterim. Bu yaş sınırları arasındaki bütün kız çocuklarının su perici denebilir mi? Tabii ki hayır. Tersi olsaydı bu gerçeğin farkında olan bizler, biz zavallı gurbet yolcuları, sonsuza dek su periciklerinin tutkunu olan bizler çoktan çıldırmış gitmiştik. Su periciklerinin güzel olması da su perici olmaları için bir ölçüt değil. Ne de bayağı olmaları ya da bir kesimin bayağılık diye adlandırdığı özellik, kimi gizemli niteliklerini tehlikeye düşürüyor. O perimsi incelik, o uçucu, kaçıcı, yürek titreten, sinsi çekicilik değişmiyor ve su periciğini uzamsal dünyanın eş zamanlı görüngelerine daha çok bağımlı yaşıtlarından ayırarak onu üzerinde Lolita'nın benzerleriyle oynaştığı, sadece de düşlenen zaman içinde var olan o elle tutulmaz, gözle görülmez adaya atıveriyor. Aynı yaş sınırları içindeki su periciklerinin sayısı, emin olun, sadece sıradan, cici, şirin, hatta belki tatlı ya da güzel diye nitelendirilen birbirinin benzeri, şişkoca, biçimsiz, donuk, kuşkuya yer vermeyecek kadar su pericikliği ile ilgisi olmayan, göbekli, at kuyruğu saçlı insan kız çocuklarının sayısından çok daha düşüktür. Bu insan kız çocukları, gelecekte güzel yetişkinlere dönüşebilecekleri gibi, baş döndürücü güzellikte sinema yıldızlarına dönüşen kara çoraplı, beyaz okul önlüklü çirkin ördek yavrularını düşünün, tersi de olabilir. Bu bölümde yer alan yabancı isimler: Lo, L-O, Lola, L-O-L-A, Dolly, D-O-L-L-Y, Dolores, D-O-L-O-R-E-S, Lolita, L-O-L-I-T-A, Riviera, R-I-V-I-R-A, Dorset, D-O-R-E-S-T, Sibil, S-Y-B-I-L, Mirana, M-I-R-A-N-A, Anabel, A-N-N-A-B-E-L, Grafik, G-R-A-P-H-I-C, Pişon, P-I-C-H-O-N, Sömestr, S-Ö-M-E-S-T-R, Lyon, L-Y-O-N, Mr. Lai, M-R nokta L-E-I-G-H, Mrs. Lai, M-R-S nokta L-E-I-G-H, Vanessa Van Ness, V-A-N-E-S-S-A, F-A-N, N-E-S-S, Mr. Cooper, M-R nokta C-O-O-P-E-R, Dogs Magots, D-E-U-X M-A-G-O-T-S, Pastiche, P-A-S-T-I-C-H-E, Fräulein von Kolb, F-R-A-U-L-E-I-N-E, V-O-N-K-U-L-P, Freska, F-R-E-S-C-A, John Keats, J-O-H-N-K-E-A-T-S, Benjamin Bailey, B-E-N-J-A-M-I-N-E, B-A-I-L-E-Y, Prost, P, R, O, U, S, T. Oytay. A, U, T, E, U, İ, L. Ayrım sonu sayfa 20.